Ayrım 28.
Her bir yabancının durumunun bireysel olarak incelemesi yapılmak kaydıyla aynı ifadeler kullanılarak çıkartma işlemine tabi tutulmaları toplu çıkartma işlemi anlamına gelmez. AİHK Becker Danimarka başvurusu ile ilgili kararında ülkeden uzaklaştırma sonucunu doğuran her türlü işlem ve eylemin toplu sınır dışı edilme yasağı içerisinde değerlendirileceğini ifade etmiştir. Dipnot AİHK 3.10.1975 Becker Danimarka nakleden Velu Ercek AGE sayfa 324. Diğer yandan madde yabancıların bireysel anlamda sınır dışı edilmesine engel değildir. Yeter ki sözleşmenin 5. maddesinin 1. fıkrasıyla 7 numaralı protokolün 1. maddesinde sayılan güvencelere uyulmuş olsun. Bu maddenin uygulaması bakımından yabancı, belirli bir süre zorunluluğu olmaksızın, sözleşmeye taraf devletin vatandaşlığında olmayan siyasal sığınmacı, çifte vatandaş hakkına sahip kişi, geçici veya sürekli olarak yerleşik olan, vatansız veya sadece transit geçiş amacıyla bu ülkede bulunan herkestir. Dipnot sözleşmenin uygulaması bakımından yabancı kavramının anlamı ve içeriği konusunda bakınız. A. Dirzemcevski, La situation des étrangers, regard de la Convention européenne des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, Dossier sur les droits de l'homme, Strasbourg 1995, sayfa 12. İfade edelim ki bireysel olsun, bireysel durumları dikkate alarak toplu nitelikte sınır dışı etme olsun, sözleşmeye taraf devletler yabancıları keyfi olarak sınır dışı edemez. Yine vatandaşların protokolün 3. maddesinin 1. fıkrasına göre topluca sınır dışı edilmesi yasaktır. C. 6 numaralı protokol. Dipnot G. Guillaume, protokol 6. La Convention européenne des droits de l'homme, article par article, sous la direction de L.E. Petiti, E. Deco, P.H. Imber, Economica, 2. edition, Paris 1999, sayfa 1067'den 1072'ye, Charrier AGE, sayfa 343'ten 346'ya, Dijk Hof AGE, sayfa 678'den 680'e, Renucci AGE sayfa 236-237. Bu protokol 28.4.1983'te Strasbourg'da imzalanarak 1.3.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dipnot Rusya ve Sırbistan protokolü imzalamışlar fakat henüz onaylamamışlardır. Bunların dışında diğer 43 üye tarafından imza ve onaylanmıştır. Türkiye bu protokolü 15.1.2003'te imzalamış, 12.11.2003'te onaylamıştır. Protokol 1.12.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bakınız, http://conventions.joe.int/treaty/jommon/(09.02.2004). Bu protokol barış zamanında hiç kimsenin ölüm cezasına çarptırılamayacağına yer vermekte. Böylece barış zamanlarında ölüm cezasını bir yaptırım olmaktan çıkartmaktadır. M1. Ancak savaş ve yakın savaş tehlikesi zamanlarında işlenmiş olan eylemler bakımından ölüm cezası yaptırımına yer verilebilir. Protokole taraf devlet bu dönemlerde hangi suçlar için ölüm cezasını uygulayacağını önceden yasalar ile düzenleyip Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine gönderecektir. M2. Protokole göre sözleşmenin 15. maddesine dayanılarak protokolde yer alan hükümlere istisna getirilemez. M3. Nihayet protokol hükümlerine herhangi bir çekince konulamaz. M4. Bugün Avrupa Konseyi'ne üye devletlerden Rusya ve Sırbistan protokolü yalnızca imzalamış, diğer devletlerse onaylayarak hukuk düzenlerinde yürürlüğe koymuşlardır. Nihayet barış zamanlarını da içine alacak şekilde ölüm cezasını tümden kaldıran 13 numaralı protokol hazırlanmış ve imzaya açılmıştır. D. 7 nolu protokol. Bu protokol 22-11-1984 tarihinde Strasbourg'da imzalanmış olup 1-11-1988 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dipnot: Andorra, Belçika, Liechtenstein, İngiltere protokolü henüz ne imzalamış ne de onaylamıştır. Almanya, İspanya, Hollanda, Portekiz, Sırbistan ise imzalamış fakat henüz onaylamamışlardır. Türkiye bu protokolü 14-3-1985 tarihinde imzalamış ancak henüz onaylamamıştır. Bakınız http://conventions.joe.int/treaty/jommon/(09.02.2004). Protokolle bir üye devlet ülkesinde hukuka uygun olarak bulunan yabancıların keyfi olarak sınır dışı edilmeleri yasağına, ceza davalarında kişilere üst yargı kurumlarına başvuru hakkına, haksız mahkumiyetlere ilişkin tazminat hakkına, aynı suç nedeniyle yeni bir yargılamaya gidilemeyeceğine ve evlilikte eşlerin eşit haklara sahip olduklarına yer verilmiştir. Aşağıda ana hatlarıyla bunlara değinilmiştir. 1. Yabancının keyfi sınır dışı edilmesi yasağı. Protokol 7 madde 1. Dipnot: D. Lohac, Article 1, Protocol 7, La Convention européenne des droits de l'homme, l'article par article, sous la direction de L.E. Petit et Deco, P.H. Imbert, Economica 2. Edisyon, Paris 1999, sayfa 1083-1085'e, Charrier AGE 347-349'a, Renucci AGE sayfa 250-251. Bu maddeye göre bir taraf devlet ülkesinde hukuka uygun olarak bulunan kimse, yasaya uygun olarak verilen kararın yerine getirilmesi dışında sınır dışı edilemez. Belirtelim ki protokolün bu hükmü, taraf devlet ülkesinde turizm veya ticari amaçlarla geçici olarak kalan veya transit geçen yabancılara değil, nispeten sürekli olarak bulunan kimselere uygulama alanı bulur. Ayrıca suçluların iadesi amaçlı ülke dışına çıkartmalara da uygulanamaz. Dipnot: Charrier AGE sayfa 348. Protokolün bu hükmünden yararlanabilmenin koşulunu, yabancının taraf devlet ülkesinde hukuka uygun olarak bulunması oluşturmaktadır. Başka bir deyişle, yabancı olmak ve taraf devlet ülkesinde hukuka uygun yolla yerleşmiş olmak gerekmektedir. Bu nedenle henüz yerleşmemiş, kaçak yolla ülkeye girmiş, transit geçiş halinde olanlar, oturma izni isteminde bulunup da henüz cevabını alamamış olanlara maddenin uygulanması söz konusu değildir. Dipnot: Renucci AGE sayfa 250. Oturma izni biten ve tekrarlanmayan veya oturma izni geri alınan kimse açısından artık hukuka uygun bulunma koşulu ortadan kalkmış olur. Dipnot: AİHK Rek No 21069/92, Saint-Marin 97/1993, DR 75 sayfa 245, AİHK Rek No 10373/92, 13/1993, DR 74 sayfa 199, nakleden Charrier AGE sayfa 348. yabancının hukuka uygun olarak bulunma koşuluna sahip olup olmadığının değerlendirilmesi, sınır dışı etme anındaki durumlara göre belirlenir. Protokolün uygulamasında sınır dışı kavramı, sözleşmenin pek çok kavramı gibi taraf devletlerin hukuklarından bağımsız ve özerk bir anlam ve içeriğe sahip bulunmaktadır. Dipnot, Rapport Explicatif Relatif au Protocol Numero 7, 7 numaralı protokolün açıklayıcı raporu için bakınız, https://conventions.joe.int(09.02.2004). Protokol, yabancının yasaya uygun şekilde verilmiş bir yargı kararı olmaksızın sınır dışı edilemeyeceğine yer verdikten sonra bir takım usulî güvenceler sunmaktadır. Maddede yabancının sınır dışı edilme işlemine itiraz hakkı bulunduğu ifade edildikten sonra sınır dışı edilmeye karşı gerekçeleri ileri sürebilmesine a. durumu hakkında itiraz edebileceği idari veya yargısal makamların bulunmasına b. bu makamlara bizzat veya temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunabilme imkanının tanınmasına c. değinilmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında ise ulusal güvenlik veya kamu düzeninin gerekli kıldığı durumlarda yabancının bu maddenin birinci fıkrasında sayılan güvencelerden yararlandırılmadan doğrudan sınır dışı edilebileceği düzenlenmiştir. Bununla birlikte burada da taraf devlet, kamu düzeni ve ulusal güvenlik gerekleri bakımından sınır dışı etme işleminin ölçülü bir nitelik taşımasına dikkat etmek durumundadır. Dipnot, Şariye AGE sayfa 349, Renucci AGE sayfa 251. 2. Ceza mahkumiyeti kararlarına karşı üst yargı yerine başvuru hakkı. Protokol 7 madde 2. Dipnot, Réjulen Köring, Artikel 2, Protokol 7, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, Artikel par Artikel, sous la direction de l'E. Petiti et Deco P. H. Imber, Economica 2. Edition, Paris 1999, sayfa 1087'den 1089'a, Velu Ercek AGE sayfa 517'den 520'ye, Dirkhoff AGE sayfa 685'ten 688'e. Protokolün bu hükmüne göre bir suçtan dolayı mahkum olan herkes, mahkumiyet kararını daha yüksek bir yargı yerinde yeniden incelettirme hakkına sahiptir. Dipnot, Anglo-Sakson ceza yargılamasında ve jüri esaslı yargılamalarda hem sorumluluğun tespiti, conviction, hem de mahkumiyet kararı, sentence, için kişilerin bundan yararlanmaları söz konusudur. Şu halde taraf devletler açısından ceza alanında iki derece esasına dayalı yargılama düzenleri kurmak bir yükümlülüktür. Bu hüküm protokolün 3 ve 4. maddeleriyle birlikte adil yargılama hakkının tamamlayıcı unsurlarını oluşturmaktadır. AİHK bir kararında sözleşmenin ana metninde adil yargılama hakkı içerisinde bu hakka yer verilmemiş olmakla birlikte ceza yargılamasının bünyesinden böyle bir hakkın çıkartılabileceğinden söz etmekteydi. Dipnot, AİHK Rekno 8603/79 18-12-1980 Crociani İtalya DR 22 sayfa 147 nakleden Şariye AGE sayfa 350. Nihayet protokol ile bu konu açık bir hükme bağlanarak 6. maddenin eksikliğine ve bu alandaki tereddütlere son verilmiştir. Dipnot, Şariye AGE sayfa 349, Ünal Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sayfa 291. 7 no'lu protokolün bu hükmü ceza alanında uygulama alanı bulur. Ceza alanının ne anlama geldiği ise sözleşme organlarının 6/1 maddesine ilişkin olarak yapmış olduğu yorumlara dayalı olarak ortaya konulur. Dipnot: Dijkhoff AGE sayfa 685, AİHK Rekno 17571/90, Borelli İsviçre 29/1993, DR 75 sayfa 139, nakleden Şariye AGE sayfa 350. Maddenin mantığında adil yargılama hakkının temel unsurlarından birini oluşturan yargılamanın tarafsızlığı ilkesinin gerçekleştirilmesi yatmaktadır. Dipnot: Julien Köring, Article 2, Protokol 7, sayfa 1088. Burada düzenlenen hak yalnızca ceza alanında ikinci derece yargılamayı isteme hakkına ilişkindir. Yani ilk derece mahkemesinde sözleşmenin 6/1 maddesi hükümlerine uygun olarak verilmiş bir suçluluk kararı bulunmakta ve bu karara karşı bu mahkemenin üzerindeki bir başka yargı yerine başvuru hakkı tanınmaktadır. Eğer kişinin bizzat kendisi veya başvuru hakkına sahip diğer mercilerce bu hak kullanılmışsa artık bundan söz edilemeyecektir. Dipnot: Rapor Explicatif Relatif au Protocol Numero 7, 7 numaralı protokolün açıklanmasına ilişkin rapor. Bakınız http://jonventions.joe.int/triati/09.04.2004. Çünkü önemli olan kişilerin tek derece esasına dayalı bir yargılamayla kişilerin ceza mahkumiyetlerine tabi tutulamamalarıdır. Burada düzenlenen hakkın kullanım usulleri iç hukuk düzenlerine bırakılmıştır. Bu hakkın kullanılmasına ilişkin olarak maddenin ikinci fıkrasında 3 istisnaya yer verilmiştir. Bunlardan birincisi, suçun yaptırım ve kişi açısından doğurduğu sonuçları itibariyle hafif nitelikte olması, enfraksiyon minör, örneğin özgürlüğü bağlayıcı bir nitelik taşımaması gibi. Ne var ki protokol hükmünde bunların kategorisini belirleyebilecek bir ölçüde yer verilmemiştir. Dipnot: Şariye AGE sayfa 350. İkinci istisna, ilk derece mahkemesi olarak yargılayan makamın aynı zamanda yüksek mahkeme sıfatını taşıması, niteliği açısından alelade mahkemelerden daha üst düzeyde yer alan bir mahkeme gücünü taşımasıdır. Örneğin Yargıtay gibi. Nihayet beraat kararına karşı yapılan yargısal başvuru üzerine bu merci tarafından karar bozulmuş ve kişi hakkında bir mahkumiyet veya sorumluluk kararı verilmişse, bu karara karşı ikinci derece yargılama hakkına yer verilmemiş olması da maddenin ihlali olarak değerlendirilmemiştir. Bu istisnalardan ikincisi, yüksek mahkemelerin hata yapamayacakları veya daha doğru karar verecekleri varsayımına dayanmaktadır. Bir mahkemenin yüksek mahkeme sıfatını taşımasına bağlı olarak kararlarının tartışılmazlığı sonucunun bağlanması, özellikle ceza alanında, protokolün bu hükmünün amacıyla kendi içerisinde bir çelişki oluşturmaktadır. Aslında her üç istisnayı da haklı kılabilecek bir neden bulunmamaktadır. 3. Yanlış, haksız mahkumiyetlere karşı tazminat hakkı. Protokol 7 madde 3. Dipnot: R. Julien Köring, Article 3, Protokol 7, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, Article par Article, sous la direction de L.E. Petiti, E. Deco, P.H. Imbert, Economica, 2e Edition, Paris 1999, sayfa 1091-1092 Velü Ercek AGE sayfa 520-521, Dişkov AGE sayfa 688'den 690'a. Bu madde yargısal işlemlerde ortaya çıkan hata veya kusurlara bağlı olarak mahkum olan kişilerin belirli koşul ve sınırlarda tazminat isteme hakkına yer vermektedir. Bu maddenin uygulama alanı bulabilmesi için iki koşulun bir arada olması gerekir. Bunlardan ilki daha önceden verilmiş bir mahkumiyet kararının varlığıdır. Keyfi veya haksız yere özgürlüğünden yoksun kalmalara karşı tutuklama veya yakalamalara bu madde değil, sözleşmenin 5/5 hükmü uygulama alanı bulmaktadır. Şu halde ortada kesin hüküm niteliği kazanmış bir mahkumiyet kararına gereksinim bulunmaktadır. Eğer karara karşı iç hukuk açısından başvurulabilecek bir yargısal yol varsa, maddenin uygulama alanı dışında kalır. Diğer yandan mahkumiyet kararının ardından ortaya çıkan veya anlaşılan bir takım belge ve olguların verilen mahkumiyet kararının hatalı olduğunu ve kişinin suçsuzluğunu açıkça ortaya çıkartması ve buna dayalı olarak da mahkumiyet hükmünün iptal edilmesi veya affedilmesi gerekir. Eğer iptal veya af, insani gerekçelere veya yasanın yanlış yorumlanması gibi nedenlere bağlanabiliyorsa, bu maddenin uygulama alanı dışında kalır. Dipnot, Velü Ercek AGE sayfa 520. Elbette bu durumun kişinin herhangi bir kusurundan doğmaması da tazminat hakkından yararlanmanın koşulunu oluşturur. Yani haksız mahkumiyetin temelini oluşturan belgenin veya delilin ortaya çıkmamasında kişinin herhangi bir kusurunun bulunmaması gerekmektedir. Tazminatın nasıl karşılanacağına ilişkin usul ve yöntemler, ilgili devletin iç hukuk düzenindeki yasalar ve uygulamalarıyla belirlenir. Protokolde ifade edilen ilgili devletin uygulaması, "The practice of the state concerned" ibaresi açıklıktan yoksundur. Protokolün açıklanmasına ilişkin raporda bu konuda bir açıklık bulunmadığını belirtelim. Sözleşme metninin hiçbir yerinde de bu tarz bir ibareye yer verilmemiştir. Aslında herhangi bir yeni referans da getirmemektedir. Çünkü zaten iç hukuk tarafından ve oradaki esaslar dahilinde yerine getirilecektir. İbarenin aslında kafa karıştırmak, kavram kargaşası oluşturmaktan öte bir anlamı yoktur. Dipnot, Dişkov AGE sayfa 689.